Öyle bir maç puan farkı yok sonuçta. Yani bunu çok rahat dile getirebiliyoruz. Ya ben bir de hani bu organizasyon eksiklikte şunu dile getirmeye çalışacaktım. Burada hani diyoruz yani Cengiz yönetiminin işte bu organizasyon sıkıntısı, insan yönetimi sıkıntısı zaten en başından beri vardı. Yani hani
Temsil sıkıntısı.
tabii yani ya bu zamana kadar yani şimdi bu ligde yani çok fazla işte hakem hatası var işte vesaire problemleri ayyuka çıktı yani herkes kendi açısından bakınca kendini haklı bulur yani ben ona bir şey demiyorum. Yani Galatasaray kendi uğradığı haksızlıklar bakımından da hiçbir şekilde ne sözünü dinletebildi ne haklı olduğu konularda kendini ifade edebildi hiçbir şekilde yani sadece Abdurrahim Albayrak bir Ankara Gücü maçından sonra yani ona da artık bir zahmet diyeceğim. Niye? Çünkü Mustafa Muhammed hani dirsek attı diye kırmızı kart gördü. Ya yani o dirsekten sonra herhalde 10-15 tane dirsek görmüşümdür ben yani izlediğim maçlarda. Yani hiçbirine yani en ağır yaptırım sarı
Kaldı
karttı.
ki
Hiçbirine bir şey çıkmadı.
dirsek atmanın kartla cezalandırılması da Falcao'yu iki sarı karttan Erzurum maçında atabilmek için
Evet.
ortaya çıkmış bir şey. Biliyorsunuz değil mi? Ondan önce dirseğe
Tabii.
böyle
Evet öyle
otomatik
bir şey
kart
yoktu.
uygulaması falan da yoktu. Yani hani
Tabii.
tamam dirsek atanın niyetine göre sarı veya kırmızı kartlar veriliyordu her zaman. Yani futbolun kuralları içerisinde zaten ama dirsek otomatik sarı kart denklemi Falcao'yu atabilmek için kuruldu zaten
Kesinlikle.
Erzurum maçında. Ve şöyle bir durum da var mesela Fatih Terim'in yani hocamın çok güzel dikkat çektiği bir nokta var ki bence Galatasaray kültürünün de Galatasaray'ın camiasının büyüklüğünü de bence gerçekten algılayabilmiş tek adamdır. Mevcut idari ve teknik kadro içinde. Şöyle bir söz söylüyordu hatırlıyor musunuz? Galatasaray'a bu kadar kolay dokunulamamalı.
Evet.
Galatasaray'da bu kadar kolay tahribat yaratılamamalı. Yani millet bize bu kadar kolay yaklaşamamalı. Hani o kurşun geçirmezlik. Ya biz Galatasaray'ız hop orada dur meselesi. Çok önemli bir mesele abi ve bu temsil sorununda bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Abi sen Galatasaray Kulübü adına kameralara konuşan herhangi biri, bak başkan yardımcısı olsun, teknik direktör yardımcısı olsun, hiç fark etme. İsterse malzemeci olsun. Orada Galatasaray adına basına demeç vermeye çıkmış herhangi biri, gözyaşları içinde ya da ağlamaklı, sinirden tabii ki hani, ağlamaklı bir şekilde bağıra çağıra demeç veriyorsa onun bir karşılığının olması lazım. Tamam mı?
Kesinlikle.
Çünkü bu şeydir. Ya hani bir Kurtlar Vadisi'nde şey hikayesi vardır ya Polat'ta abi işte en son bu adam bir gece üzüldü onda da 6 tane babayı indirdi falan filan
Aynen
diye.
öyle.
Tamam şimdi nam böyle oluyor abi. Büyüklük böyle oluyor. Yani sen gerçekten ayağa kalkıp bir tepki gösterdiğinde vurduğun yerden ses geliyorsa, nereye vuruyorsan saha içinde işte biz göreceksiniz bak şu işte şöyle kazanacağız, böyle kazanacağız deyip onun gereğini yapabiliyorsan ya da federasyonu istifaya davet ediyoruz dediğinde federasyonda tahribat yaratabiliyorsan en azından bir iki tane istifa götürebiliyorsan ya da kimse kusura bakmasın ya bizim öyle kimsenin ekmeğinde falan gözümüz yok ama işini iyi yapmayan da benim hayallerimle oynayamaz. Burada milyonlarca insanı da üzemez. Şu söyleyeceğim için söylüyorum bunu. Sen bir hakem artık hakemliği son verilmelidir dediğinde o hakemi alamıyorsan hakemlikten hiç konuşma baba. Hiç konuşma ama
Gerek yok.
o mazbatayı da o görev o titri de sessizce bırak. Arkana bakmadan git. Hiç olmazsa seni kötü hatırlamayalım.
Yani ben
Böyle olmaz çünkü.
bir örnek daha vereceğim. Yani geçen sene şeyin dönüşünde, salgın dönüşünde ligin başladığı vakit bir Antep maçı oynanmış. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yani
Alper Ulusoy.
Alper
Bir 6
Ulusoy
saniye kural uygulandı
bir
orada.
6 saniye kural uygulandı. Yani ben yani bu lig 40 hafta sürdü. Galatasaray'ın 40 maçını da izledim. Yani onun
O
hariç
maçtan sonra da bir 5-6 hafta oynandı. 45 hafta değil mi mesela
yani
kabaca?
45 haftada herhalde bir 450 tane maç oynandı. 400 tane 450 tane maç oynandı belki. Ve yani kaç tanesinde ben herhalde bunların 150 tanesini rahat izlemişimdir. 200 bulmuşumdur bilmiyorum. Yani hiçbir tanesinde yani görmedim böyle bir uygulama. Hiçbirinde yoktu. Ve hani
Yo, zaten maçları izlemeye gerek yok. Eğer bu kural başka bir takıma uygulanmış olsa haberini de görürsün. Önüne düşer zaten.
tabii. Ya ben hayır, şundan bahsediyorum. Maçları izlerken artık bir refleks haline gelmişti. Acaba kaç dakika, kaç saniye tutacak topu diye. Yani 6 saniyeleri geçtim. 15 saniye tutan vardı. 15 saniye tutan tabii kaleci abi vardı.
Çok ya net söylüyorum. Zaten bunu. Şöyle bir durum var. Sen 6 saniye kuralını katı bir şekilde uygularsan her maç bir tane şey attırırsın. Endirekt vuruş attırırsın rakibe.
Kesinlikle.
%100. Kaldı ki bundan 2 sene önce bizim Beşiktaş'a deplasmanda kaybettiğimiz maçta da maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Orada da mesela penaltı veremeyeceği için temas olmadığı için bir tehlikeli hareketten Beşiktaş lehine bir endirekt serbest vuruş vermişti ve oradan gol yemiştiniz hatırlıyorsak.
Evet.
Bak o kural da bir tek bize işliyor mesela. Dün ne tehlikeli hareket verdi ne penaltı verdi Kerem'in kafasına gelen tekmeyi.
Tabii 90+2, 90+3.
Bak yani adam aynı adam. Hakem aynı hakem. Ya anlatabiliyor muyum? Şimdi hı-hı, sen zaten bunu Galatasaray taraftarı görüyorsa yönetiminde görmeme şansı yok. Madem görüyorsunuz kardeşim bir şey yapın. Yapamıyorsanız yapabilecek adama devredin görevi. Bu kadar önemli değil ya Galatasaray başkanı olmak. Yani kusura bakmayın milyonlarca adamın gözyaşından, milyonlarca adamın moral bozukluğundan, mutsuzluğundan önemli değil. Kaldı ki bunu kendinize de yapmayın abi. Yusuf Günay, Mustafa Cengiz nasıl hatırlanacaksınız? Siz nasıl bir miras bıraktınız zannediyorsunuz ki?
Pek güzel hatırlanacakları.
Ya nasıl bir isim bırak mesela? Yani. Yusuf Günay'ın çok güzel bir sözü vardı ilk başkanlığa geldiğinde. Hatta ben çok da duygulanmıştım onu duyduğunda. Oğlu şey demiş ya, baba bana mal mülk servet bırakma. Ki Yusuf Günay önemli bir adamdır. Yani EPDK'nın kurucularından falan biridir. Hı-hı. Çok şey bir adamdır. Kıymetli ve gerçekten dolu bir adamdır. Eyvallah. Oğlu demiş ki bana Galatasaray başkanının, işte başkan yardımcısının, yöneticisinin oğlu mirasını bırak. Hani bu isim kalsın bana miras olarak, bana yeter demişti. Sen şimdi oğluna nasıl bir miras bıraktın? Günay Sevilen başkan.
Bir başkan yardımcısı olarak miras bıraktın.
Abi şimdi buna değer
kendi
mi?
Yeğenine torpil geçen, kendi yeğenine kontrat veren, kendi yeğenini basketbol takımına yıldız diye lanse ettiren, bir dakika bile A takımda oynattıramayan.
Kaç öyle para alıyordu onun yeğeni Galatasaray basketbol
4000 lira yanılmıyorsam, tam emin değilim. Tekrardan sözleşmesine bakmak lazım.
Anladım. İyi, çok değilmiş ya, biz çok ben aklımda 15-16 bin lira gibi kalmıştı, yanlış hatırlıyorum.
Ya çok değilmiş diyorsun da bu çocuk 18 öyle, yaşında. Yani tabii. Zaten ya, orası ayrı. Lazım.
Orası ayrı. Hani ya düşünebiliyor musun abi, bak oğlun sana böyle bir şey söylediği için sen Galatasaray yönetimine giriyorsun ve oğlun istediğin tam tersi bir miras bırakıyorsun. Değer mi ya? Değer mi buna?
Ne gereği bak.
Bak ve bir şey söyleyeceğim. Mesela Galatasaray yönetiminin, özellikle Mustafa Cengiz'in şirazesinden ne kadar çıktığı, aslında artık mevzu bahis olan bitenleri ne kadar sağlıklı değerlendiremediğinin bir diğer kanıtı da bence şu. Bütün bu olanlara rağmen seçim tarihini doğru bir zamanı, şu 29 Mayıs'a alsa, bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapmamış olsa, yine bile Galatasaray taraftarıyla helalleşme ihtimali vardı. Bunca evet, skandala rağmen.
Kesinlikle. Tabii ki herkes yine hani elinden geleni yaptı.
Ya sen şu başkanlığı bir ay, sen şu başkanlığı bir ay, hadi ekstrem şartlar olsun, bir yıl daha uzatmak için bu helalleşme fırsatını niye kaçırırsın başkan? Olacak iş mi bu ya? Bak bütün hatalarına rağmen eyvallah deyip ayrılacaktı taraftar senden. Şimdi girip Twitter'a bakabilirler. Yani kelime araması yapabilir diye düşünüyorum Yusuf Günay. Çünkü kendisi biliyorsunuz tweet atmayı seviyor. Twitter kullanmayı biliyor yani belli ki. Galatasaray yönetimi, Yusuf Günay, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak kelimelerini bir arasın. Çıkan tweetlerden Galatasaray genel çıkan tweetlere bir baksın. Kendisinin Galatasaray yönetiminden düştükten sonra kendilerinin üyelikten atılması yolunda ne kadar büyük bir taraftar isteği var, 100, ne kadar büyük 109'a 2'den İhraç konusunda nasıl büyük bir taraftar isteği var ve bugün bunu vaat eden başkan yardımcısının bile bu vaadin bir genel kurulda bile bir karşılık görme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu bir görsün, bu yaptıkları hatayı o zaman anlarlar yani.
Ki abi yüksek bak, ihtimalle İhraç olacaklar çünkü geçen olsunlar. Abdurrahim Albayrak bir dedi ya, biz Dursun Özbek'te görüştük de dedi, şey için karşılıklı ibra, bizi ibra edin, biz de sizi ibra edelim. Ya bu korku olmasa zaten gidip Dursun Özbek'e sen beni ibra et Dursun demez.
Yani ve yani şimdi kimse kusura bakmasın, bunu yapamazsın. Yani burası başka yere benzemez. Burası Galatasaray. Siz ne yapıyorsunuz beyler? Yani abilerim lütfen.
Ya yani, şimdi yönetim zafiyetlerinden bir şeye daha dokunacağım. Abi hani dedik ya işte Ömer Yalçınkaya'ya şikayet ettiler, bilmem ne ettiler, basketbol şubesindeki görevlerini bıraktılar yöneticiler, maaşlı elemanı gönderemeyi. Peki abi, ben sana bir soru soruyorum. Sen bir şirkette çalışıyorsun. Ben senin patronum, sen benim çalışanımsın. Yönetici, müdürümsün. Ve Furkan da senin altında çalışan personel. Sen Furkan'ı bana direkt şikayet etmek yerine gidiyorsun medyaya, başka bir şirkete söylüyorsun. Sonra bana gelip diyorsun ki, ya patron, ben müdürlükten istifa ediyorum ama şirkette çalışmaya devam etmek istiyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Basketbol şubesini bıraktım ama yönetim kurulu üyeliğime devam ediyorum. Niye devam ediyorsun abi? Bu ne demek ya?
Bir de neden bak. Tekrar aynı neden noktaya giriyorsun. Ya değer ya mi abi? Değer mi? Yani çünkü şöyle bir durum da var. Ya Galatasaray taraftarı sosyal medyadaki en aktif taraftar grubu. Her şey sosyal medyaya düşüyor. Kulübün içinden çok fazla bilgi de sızıyor. Yani Ertan Süzgün'ün 10 haftadır falan boşu yok. Kim oynayacak diyorsa oynuyor, oynamayacak diyorsa oynamıyor. Yani bilgi de sızıyor yönetimden, evet. Ki bence bu da çok büyük bir bilgi zaafıdır. Mesela biz işte Onyekuru antrenmanı yarıda bırakmış falan dendiğinde bir üzüldük. Sonra işte Beyin Sports'ta şurada burada kadrolar falan çıkınca Onyekuru'nun oynama ihtimali var gibi düşünüyorduk. Maçın olduğu gün, yani dün öğlen saatlerinde Ertan Süzgün Onyekuru ve Falcao yok dedi. Ben orada emin oldum Onyekuru'nun oynamayacağını. Çünkü adamın boşu yok haftalardır. Belli ki içeride sızma var. Ki bu çok büyük bir yönetim zafiyeti ama bu sızma aynı zamanda şunu da getiriyor. Hangi hatayı yapıyorsanız o hata gizli kalmıyor abi. Galatasaray taraftarı bunu öğreniyor.
Evet. Ya hata yapmayı, gizli kalmamayı da geç. Bu söylediğim yöneticiler geçen gün hepimiz gördük. Clubhouse'a katıldılar. Galatasaray başkanına salladılar. Aktif, yani Galatasaray'ın yöneticisi sallıyor başkanına. Aktif halde yönetici bu adam.
Hah ya, artık değer mi abi? Bırakın
şaka
şunu ya.
Şaka mısınız siz ya?
Yani ne kazanacaksın? Ne elde edeceksin artık o yönetimin içinde olmaktan? İstifa etmeyen üyeler...
Okan Böke çıkıyor, diyor ki başkan yanlış yaptı. Başkan şunu yaptı, bunu yaptı. İstifa ettin mi Okan Böke? Yok.
Ne bu Galatasaray hakkında kararımı vereceğim falan dedi. Ondan sonra istifa etmedi değil mi?
Yok ya, hikaye film.
Bu mu abi, düşünüp taşınıp verdiğin karar bu mu yani? İstifa etmemek.
Ya orada bir
o muhabbette istifa eden sadece Mahmut Recevik oldu. Ve bugün Mahmut Recevik iyi anılıyor.
Ya orada bir voleybolda transfer yapılacak, son bir transfer bekleniyor. Onun için imza atacak vesaire derdi ama ondan sonrasını bilmiyorum açıkçası.
Ya abi bak, Okan Böke'nin Twitter'ını açın bakın. Okan Böke büyük insandır, kıymetli insandır, iyidir, hoştur, onu bilemem. Beni de ilgilendirmez iyiliği, hoşluğu. Ben şuna bakarım. Bir Twitter'da bir taraftar Okan Böke'ye diyor ki, kadın voleybol için. Yani başkan, burası bizim en değerli şubelerimizden birisi. Ama hep aynı antrenörle devam ediyorsun. Bu Ataman Güney Ligi sevdası ne zaman bitecek? Hiçbir şey bu adamla kazanamıyoruz. Sonuna geliyoruz, kaybediyoruz. Geliyoruz, kaybediyoruz. Adamın cevabı, ben istediğim kadar devam edecek. Ben ne zamana kadar istersem.
Yani taraftar demek bu ya. Bu işin en büyük parçasıysa dediklerine sen, göre bir taraftarın dediklerine kulak vermek gerekiyor.
Ben ne kadar istersem. O zaman taraftar da sana diyor ki, ben de seni istemiyorum, hadi güle güle.
Ya bir de şöyle bir durum da var. Yani hadi kulüp taraftara göre idare edilmez. Bence edilmez. Yani çünkü taraftar sorunu görür. Yani mesela taraftar bir oyuncuyu beğenmiyorsa, futbolu beğenmiyorsa falan, muhtemelen kötü oynuyorsunuzdur. Muhtemelen oyuncunun performansı iyi değildir. Fakat bu yani genel kalabalık psikolojisidir. Kalabalıklar sorunu görür ama çözümü formüle edemezler.
Tabii.
Dolayısıyla karmaşık çözümleri formüle edebilmek için zaten taraftar ya da kalabalıkların sözüne bakılmaz, bakılmamalı da. O ayrı. Ama sorun tespiti için bakabilirsiniz. Çok iyi bir gösterge. Yani mesela 50 bin kişilik arenada taraftar takımı ıslıklıyorsa bilin ki kötü oynuyorsunuzdur. Ya da bir oyuncu sebepsiz yere ıslıklanıyor gibi geliyorsa televizyonda, bilin ki taraftar onun sahada kameranın görmediği yerlerdeki aksiyonlarından memnun değildir. Onu çok iyi ama taraftar İşte atıyorum X futbolcusu çıksın, Y futbolcusu girsin diyorsa başka. Ama taraftara göre iş yapmamak başka. Buna ben ne kadar istersem o kadar kalacak demek başka. Kusura bakma, başkan dahil kimsenin tek başına ben ne kadar istersem o kadar kalacak demeye yetkisi yok. Tekrar ediyoruz, burası Galatasaray. Başka bir kulüp değil yani. Burada bunu yapamazsınız. Yani yaparsınız, ondan sonra bir daha göremezsiniz. Ne yönetim yüzü görebilirsiniz, ne taraftardan en ufak bir teveccüh görebilirsiniz. Hiç iyi anılmazsınız. Kimse kusura bakmasın. Yani burada şimdi Galatasaray'ın 2-3 yıl şampiyon olan, 2 yıl arka arkaya şampiyon olan ve ondan sonra da bir şekilde paraya çevirebildiği kadroyu Dursun Özbek kurdu. Değil mi? Cenk Ergün'le beraber. Hı-hı. Doğru mu?
Ha. Yani 1 liralık adamlara 3 lira verdiler, kurdular.
Ha, eyvallah eyvallah, tamam. Yani iyi alışverişler değildi. Özellikle kontratlar kötüydü ama sonuçta sahada performans veren bir takım kuruldu.
Tabii.
Öyle ya da böyle. İyi mi anılıyor Dursun Özbek peki? İşte neden iyi anılmıyor? Çünkü bu tür faillardan ötürü iyi anılmıyor. Yani işte Levent Nazifoğlu iyi mi anılıyor şu an?
Yok. Hatırlanmıyor yani, bir de. Işte, bırak anılmayı, hatırlanmıyor.
Yani. E tamam, şimdi sizin akıbetiniz de bu olacak. Bu olacak da değer mi abi? Ya Galatasaray'ı sorsak hepiniz bizden çok seviyorsunuz. Hepiniz büyük Galatasaraylısınız. Hiçbirinizin parada, pulda, malda, mülkte, ünde, şanda, şöhrette hiçbirinizin gözü yok sorsak. E peki abi neyin ısrarı bu? Zarar veriyorsunuz çünkü. Zarar veriyorsunuz ve bu tartışmaya açık bir zarar verme değil. Yani işte biz finale çıktık, atıyorum basketbolda, ama abi işte Fenerbahçe çok güçlüydü. Yenildik, şampiyonluğu verdik. Bak bu başarı ya da başarısızlığı tartışmaya açık hale getirir. Abi son iki maç kümede kalmayı garantilediniz. Bakın bu tartışmaya açık bir başarısızlık değil.
Erkek evet. Basketbolda evet.
Evet. Yani şimdi...
Ya o son iki maça gelene kadar da bak bir hocayla da... sezona başlıyorsun.
Üç hoca geliyor.
Kötü gidiyor. O hoca kötü gidiyor. Onu gönderiyorsun. Yardımcısıyla devam ediyorsun. Ya güzel kardeşim, adama demezler mi? Ulan zaten bu kadroyu bu ikisi kurdu. Sen hocasından memnun değilsin. Yardımcısı ne verebilecek sana?
Evet.
Ki ben bunu söylerken yani... yanlış anlaşılmasın. Ben Ömer Urgat'ın da Türk basketbolu için gelecek vadeden bir antrenör olduğunu düşünüyorum.
E tamam, yanlış başka yerde yanlış topa girdi. Geleceği yani.
İşte yanlış yerde yanlış topa girdi.
O kadroyu yanlış kurdular. O yanlış kurulan kadroyla da yani Ömer Urgat'ın verim alması pek mümkün değil. Zaten o kadronun üstünde yani çok fazla transfer yapıldı. 13 tane yabancı ile oynamış bu sezon. 13 tane yabancı yani gelmiş.
Sezon başı Ertuğrul Erdoğan Zalgiris muhabbetleri varken, ya Ertuğrul hadi güle güle kardeşim, yolun açık olsun, biz bir değişime gideceğiz.
Senin de aklında kalmasın.
Sezon başı getirsen. Ekrem'i sezon başı getirsen belki bu sezon daha farklı bir senaryo çıkartırdın.
Playoff yap artık.
Evet.
Ya farklı bir senaryo olur. Yani böyle bir şey olmazdı.
Ya hani ondan bahsediyorum işte abi, yani aşağı yukarı tüm ana branşlarda, yani neden ana branşlar diyorum? Çünkü bir yönetimin başarılı olup olmadığı su topu şampiyonluğuyla ölçülmez. Yani masa tenisinde şampiyon oldu diye sevinen rakipler var da hani. Yani biz öyle değiliz. Yani nedir bunlar kardeşim? İşte aslen futbol, ikinci sırada basketbol, üçüncü sırada kadın basketbolu, dördüncü sırada voleybol. Aşağı yukarı popülerlik ve taraftar algısındaki yeri budur. E sen bunların hiçbirinde başarılı değilsin. Üstüne üstlük camianın çok önemli isimlerini çok yanlış biçimlerde kaybediyorsun. Teknik direktörün olsun. Bak belki de Fatih Terim'i de kaybettik. Bilmiyoruz şu anda. Evet. Ya kör uçuyoruz hemen şu anda. Bu konuda bir fikrimiz yok. İnşallah öyle değildir ama camianın çok büyük efsanelerini çok kötü insan yönetimleriyle kaybediyorsun. Üstüne sahada bir sportif başarı yok. E abi yani zaten iletişim felaket, taraftarla ilişkiler felaket. Ya çok merak ediyorum. Hangi göstergeye göre başarısız olmadığınız kanaatine varıyorsunuz ki Galatasaray'ın iyiliği için bırakıp gitmiyorsunuz. Burada iki tane ihtimal var çünkü. Yani hani hepiniz çok büyük Galatasaraylısınız. Galatasaray'a zarar verdiğinizi bilseniz hepiniz bırakıp gidersiniz. Hiçbiriniz tabii ne canım. Paranın ne şan şöhretin peşindesiniz. Bak hep cevaplar bu değil mi? Bütün yöneticilere sorsak hepsi böyle der. O zaman ben de çok basit bir soru soruyorum. Neden bırakmıyorsunuz? Kendinizi başarılı bulduğunuz için mi?
Bu şey bizi
yoksa iyi niyetli değil mi? Yok, dağılmaz. Hiçbir şey olmaz. Bugün olmaz. Galatasaray yani şöyle söyleyeyim. Hatta
110 yıllık, 115 yıllık kulüp niye dağılacak?
Hatta şöyle söyleyeyim. Son bir senede takımı bir sala koyup dümensiz bir şekilde bir nehre bıraksak şu an olduğundan daha iyi bir yere giderdi.
Muhtemelen.
Yani,
bir de şöyle bir şey
yani,
var. Bak,
Galatasaray'a başsız kalır falan hikaye yani.
Yok canım. Mahmut'un fesih konusuna geleceğim. Bir de Oktay Mahmut için Mustafa Cengiz çıktı. Ne dedi o zaman? Zaten Galatasaraylı değildi dedi.
Çok büyük ayıp etti.
Bak, çok büyük Oktay Mahmut ona bir cevap verdi. Twitter hesabında hala duruyor hocanın. Bir uzun bir metin. Benim Galatasaraylı olup olmadığımı Galatasaray taraftarları onun kararını versin dedi.
Onu geçtim. Ertuğrul Erdoğan Galatasaraylı mıydı?
Ulan evet. Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçeliydi.
Yani. Evet.
Çok büyük Fenerli'm de öyle böyle değil ya. Şimdi.
Ama burada olay o değil yani. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Ertuğrul Erdoğan da ilk iki sene gayet başarılı bir performans ortaya verdi. Eyvallah. İlk dörtte bitirdi. Playoff'a soktu. Ama Avrupa karnesi felaketti. Euro Cup'ta öteye geçemedik mesela. Ki elindeki kadrolar gayet güzel kadrolardı. Bugün Evren Eras'ın Olympiakos'un kilit oyuncusu. Nigel Zalgiris'te mesela. Zekagus Panathinaikos'a geri döndü. Yani hep elimizdeki oyuncular üreten oyuncular, başarılı oyuncular oldu. Ty Webster herkese bu sezon olsa farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Yani Galatasaray o iki senede üreten, ihraç eden bir yapıya bürünüyordu. Ne olduysa üçüncü sezonda yine back in the business geriye döndük.
Yok hayır, şundan
bahsediyorum. Yine Halil Ünal dönemlerine döndük.
Sen eğer bir oyuncu, bir teknik direktör ya da bir oyuncuyu Galatasaraylı değil, yani onun gönderilişini Galatasaraylı değil şeklinde meşrulaştırıyorsan eğer, tamam bu bir şeydir, bu bir kriter olabilir senin için. Hani profesyonel dünyada olmamalı ama hadi oldu diyelim. Onun yerine getirdiğin adamın Galatasaraylı olduğundan şüphe edilmeyecek bir adam olması gerekir değil mi?
Yani onun yerine Cem Aktağ getirirsin.
Oktay Mahmuti Oktay Mahmuti Galatasaraylı, yani gönderilişini Galatasaraylı değildi diye açıklıyorsan, yerine getireceğin adam ya Sedat İncesi olur, ya Ekrem Memnun olur, ya Cem Aktağ olur.
Cem
doğru
Aktağ
mu?
Olur.
Ya da Ergin Ataman olur yani. Şimdi kusura bakmasın kimse yani. Var mı abi başka böyle Galatasaraylı'ndan asla şüphe etmeyeceğimiz bir basketbol adamı benim bildiğim Galatasaray seviyesinde?
Yok.
Benim bildiğim yok.
Yani var mı ama Galatasaray biri, seviyesinde değil. Ha,
bunlardan birini getirmiyorsan eğer bu adamın yerine, senin özrün şey olamaz yani. Oktay Mahmut'u zaten Galatasaraylı değildi.
Ya Oktay Mahmut'u Galatasaraylı değildi diyorsun ama Oktay Mahmut'u seni ilk defa Euroleague'e götüren, ligde final oynatan yıllar sonra Antan Ürün.
Ya sana tabii tabii.
Sana Cumhurbaşkanlığı yani, kazandırmış, onu yapmış, bunu yapmış. Küçücük ya bütçelerle zorlamış. Kesin
onu tartışmıyorum zaten. onu hiç tartışmıyorum. Hani özür olarak sunduğunda da asgari bir tutarlılık gerekiyor.
İşte özür. Ve
bu tutarsızlıklar, bu tutarsızlıklar en başından beri var. Yani Galatasaray'da yönetim bir kriz halinde falan deniyor şu anda. Yo, aslında Galatasaray'da yönetim 7 yıldır falan kriz halinde. Sadece isimler değişiyor. Bir de bazen böyle bir krizin yatışma anları oluyor. Camiaca birlik olunan anlar, böyle şampiyonluk için son düzlüğe girilen son bir aylar falan filan. Artık o da yok. Artık onu bile yapamıyoruz. Öyle bir refleksi bile köreltmeye başardılar. Abi şimdi hani derler ya, o yok, bu yok, ne var lan diye. Ne var abi? Yani sportif başarı yok. Görünen o ki mali başarı yok.
Yok.
Yok.
Yani en azından şöyle, mali olarak bir başarısızlık denemez bence. Çünkü Mustafa Cengiz yönetim geldikten sonra da döviz yani döviz borçları bayağı TL'ye çıktı. Çevrilmiş olsa bile, sonuçta takımlar dövizle harcama yaptığı için, euro ile maaş verdiğin için harcamaların artmak zorunda TL bazında. TL ile kazanıp dövizle harcayan her kurumun yaşadığı bir akıbet. Hani o yüzden mali olarak ben başarısız diyemem ama ortada anlatılan gibi bir başarı hikayesinin de olmadığı.
Başarı ortada hikayesi yok.
Çok net.
Bence başarısızlık şu, Bankalar Birliği ile olan anlaşmanın detaylarını çok fazla bilmiyoruz ama sızan bilgilere göre yani felaket evet. Bir anlaşma yapılmış yani ana paranın
yani şöyle, senle borcu senin iki katın olan takımla aynı şartlarda anlaşma imzalamışsın.
Evet. Yani bu demek ki başarısızlık ama hani yani.
Hadi en azından diyelim ki yani başarısız olmayabilir ama başarılı da değil. Şimdi iletişimde başarı yok. Sportif başarı yok. Başakşehir'e şampiyonluk verdi falan. Yani abi yani Taylan Etebo, Emre Akbaba orta saha rotasyonuyla falan seneye girdin. Yani Emre Kılınç orta saha oldu falan yani. Kanat olarak alınan bir adam. Sportif başarı yok. Kadro yapılanması, yani hani biz bugün başarısız olduk ama Galatasaray'ın önümüzdeki 10 yılının temelini attık desen orası şüpheli. Çünkü önümüzdeki 10 yıl boyunca Galatasaray'a katkı verebilecek oyuncular opsiyonlu kiralık. Hani onları da alıp koyamadın kenara. Cagney'i satacağız da işte onun parasını Muhammed'le Onyekuru'ya çevireceğiz de falan. Hani vadif geliyor sürekli yani, hani o olursa, şu olursa, bu olursa falan filan. Hani bu karikatür var ya işte, Almanya işte İspanya'ya nanik yaparsa Türkiye elemelere gidiyor falan filan diye. Yani bir sürü eğer koyuyorsun, böyle bir sürü şart koyuyorsun oraya. Orada bir başarı yok. Mali olarak bir başarı yok. Tesisleşme başarısı yok. Salon falan yap, yani yol yaptı falan desek o da yok.
Teknokent yapacaklardı. Teknokent
o da hikaye.
Herhalde başka baharlara kaldı artık.
Ya daha aslında şöyle
milyon dolarlar kazanacaktı.
Şöyle konuşmak lazım aslında. Yani yönetime gelirken ve geldikten sonraki vaatlerini, olmayanların değil olanlarını konuşsak daha kolay olurdu bizim için ama o zaman da podcast 5 dakika falan sürdü.
Evet.
Muhtemelen. Abi şimdi ne var o zaman? Yani ne kaldı geriye? Bütün bunların üzerine Ya bütün bu başarısızlıkların üzerine bir de camianın DNA'sını işlemiş gelenekleri akamete uğratıyorsunuz. Kaldı ki tam da Galatasaray'ın en kırılgan olduğu, en kırılgan göründüğü anda bunu yapıyorsunuz. Hı hı. Abi kusura bakmayın da ya şimdi bu söyleyeceğim ağır olacak da bunu hak etmek için çok uğraştınız yani. Abi yani kulübü Ali Koç yönetse bu kadar zarar veremezdi ya Galatasaray'a. Ya getir Ahmet Nur Çebi'yi getir. Bütün hareketlerini ona sor. Ben ne yapıyorum diye bu kadar tahribat yaratamazdı ya.
Ya o bile hani arada iyi bir şeyler yapardı ki hani şey olmasın. Hani bu kadar tepki alınmasın.
Yani bir durum karşısında tamam elinizde mevcut opsiyonlar vardır. Her durum karşısında. Yani bir şeyleri yapmak ya da yapmamak şeklinde bir opsiyon seti açılır önünüze. Bir hareket seti. Ya her bir olayda aynı şey seçsen, aynı seçeneği. Mesela hiçbir şey yapmama seçeneği, tamam mı? İşte başkan opsiyonlar da oluyor, hiçbir şey yapmayın. İşte başkan Fatih Terim işte şöyle bir hiçbir şey yapmayın falan. Yani her defasında aynı seçeneği seçsen, bazı olaylarda haklı olma ve kulübe yarar sağlama ihtimalin var. Abi siz her defasında olabilecek en yanlışı seçiyorsunuz hareket opsiyonlarının arasında. Ya bu bak bu çok özel bir şey yani. Çünkü her defasında yanlış yapabilmek için doğrunun ne olduğunu bilmek gerekir.
Tabii, kesinlikle.
Eğer doğrunun ne olduğunu bilmiyorsan, rastgele iş yapıyorsan bazı şeylerde de 12'den vurursun.
Ya bu, mesela hani bir şehir efsanesidir bu. Yani işte hani hepimiz işte lise, üniversite hazırlanırken girdiğimiz sınavlarda, denemelerde derlerdi ki işte bizde özellikle. Yani 40 tane soru var işte, 5 tane şık var. Her birisinden 8 tane doğru var. Yani 8 tane A şıkkı doğru, 8 tane B şıkkı doğru.
Yani ya da şimdi, en azından 6-7 tane var yani. Bir tane B şıkkı çıkmaz yani orada.
Tabii. Yani bir tane B şıkkı yok. Yani mesela kimisi, yani bunu diyelim ya salladıklarını düşünün. Mustafa Cengiz ve yönetimi girdi sınava diyelim. Yani hepsinden 5'er tane işaretledi. İşte 5 tane A, 5 tane B, C, D gitti. Bunun mu olasılığı daha fazla? Yoksa hani 40 tane A işaretleseler daha fazla doğru çıkma ihtimali mi daha fazla? Yani hani bunu bir türlü oturtamadılar, öyle söyleyeyim. O mantığı bir türlü oturtamadılar.
Gerçekten ya burada olay şeye döndü.
Ne yanlışı daha, biliyorlar, ne doğruyu biliyorlar. Gerçekten
Galatasaray başkan kulübüdür. Bu tamamen erozyona uğradı. Galatasaray başkanın kulübüdür oldu. Yani evet. Başkan bir karar veriyor. Yanında işte 2-3 tane almış arkadaşını, dostunu. Onu yargılamayan işte Abdurrahim, Yusuf Günay, Kaan Kancal. Ne dese evet başkanım haklısına devam edelim. Bunu yapalım başkanım. O Fatih Terim gitsin başkanım. Onu da gönderelim. Şunu da yapalım. Yani hep bir adama ya hayır bak yanlış yapıyorsun diyen kalmadı etrafında. Yok.
Ya yanlış yapıyorsun geçtim. Onun yerine konuşan da yoktu. Yani bu takımın başkanı, bu kulübün başkanı Allah şifa versin. Yani bir elin bir hastalığa yakalandı. Onunla mücadele ediyor. Tamam. Ama yani hani madem böyle bir problem var. Biriniz çıkın da konuşun beyefendiler yani 2-3 ay boyunca
zahmet olacak ama
zahmet olacak kusura bakmayın özür diliyoruz ama yani çıkın konuşun yani kendisi bu kadar o zayıflamış bitkin haliyle basının karşısına çıkın benim yüreğim zedetti şimdi burada bu kadar eleştiriyoruz ama yani biri de çıkıp da sorumluluk almadı yani demek ki gerçekten böyle bir
belki de
var.
Belki de başkan demiştir. Konuşmayın kardeşim.
İşte ben yaşadım. Ama burada senin dediğine geliyoruz. Yani senin dediğine geliyoruz. Her dediğinde tamam başkanım öyle yapalım, böyle yapalım. Emredersin.
Kaldı başkanım. Ki tek bir adamın vizyonuna kalıp onun asla eleştirilemediği ve hiçbir hareketinin bu işte fren denge mekanizmaları tarafından denetlenmediği organizasyonların halini zaten tabii. Yıllardır görüyor olmamız da lazım halbuki yani. Kesinlikle. Şimdi ya siyasi yazmayalım da hani Fenerbahçe diyelim en azından. Yani Aziz Yıldırım yıllarca hiç challenge edilmeden takımı istediği gibi yönetti. Medyayı istediği gibi yönetti. İlişkileri istediği gibi yönetti. Futbolcuları istediği gibi yönetti. En sonunda her şey Fenerbahçe'de iyi gidiyor zannediliyordu. Yeni başkan bir seçildi. Çıktı abi Fenerbahçe mali durumunu bir açıkladı. Biz Türkiye'nin en iyi mali durumu Fenerbahçe'de zannediyorduk. Çünkü Aziz Yıldırım öyle yönetiyordu takım yani. Öyle anlatıyordu. Bir baktık en kötü durum Fenerbahçe'deymiş. Hani resmen şey durumuna düştü yani. Hani benim canım bir meyve suyu istedi. Ben alamadım ya durumuna düştü. Yani koskoca Ali Koç yani anladın mı? Şimdi tek bir adamın inisiyatifine kalan hiçbir yapının iyi bir yere gitme ihtimali yok. Çünkü hani Aristoteles'in de meşhur şeyi vardı. Yani bir kişinin yönettiği mi, bir tane dahinin yönettiği sistem mi, yoksa 100 tane ortalama adamın yönettiği sistem daha güçlü olur? 100 tane ortalama adamın abi. Kolektif bilgelik diye bir şey vardır çünkü. Yani, evet. Ne olursa aynen olsun. Öyle. Ve Galatasaray'da kişilerin yönetimine bırakılamayacak kadar önemli bir kurumdur. Burada şey demiyorum ya, işte Kerem Bit kendinden menkul, şöyle kutsal takım, böyle öyle bir şey demiyorum. Şundan bahsediyorum. Elinde bulunduğu marka değeri, bulundurduğu marka değeri, hı-hı, taraftar takipçi sayısı ve yönetmek zorunda olduğu ekonomik durum Galatasaray'ı asla ve asla kolay kolay bireysel yanlışların ve hırsların oyuncağı edilemeyecek kadar önemli bir hale getiriyor. Bundan bahsediyorum. Bunu yapamam. Bunu Fenerbahçe'de de yapamazsınız. Yapmamalısınız. Beşiktaş için de yapamazsınız. Bunu Karagümrük'te bile yapamazsınız.
Kesinlikle. Hiç
hani Karagümrük başkan takım çünkü sahip. Yani baktığınız zaman faturalar Süleyman Urma'ya gidiyor. Çünkü sahip takım. Hı-hı. Adam istediği gibi yönetebilir, evet, diyebilirsiniz ama Karagümrük'ün dünya kadar taraftarı var abi. O adamları da üzmeye hakkınız yok bireysel hırslarla, vizyona. O yüzden bir danışma kurulu, bir aklı selim grubu olmalısınız ve yeri geldiğinde başkana da başkan, ya kusura bakma, bu dediğin olmaz, bu yapılmaz, bu edilmez, yapma etme başkan diyebilmen lazım. İnisiyatif alman lazım. Aksi takdirde orada olmanın hiçbir anlamı yok. Ver görevi bana, ben yapayım abi o zaman başkan yardımcısını. Çünkü zaten ben de yapsam en fazla bu kadar boyuna yerdim Mustafa Cengiz'e.
Evet.
Yani hani ortalama muhtemelen, bir taraftardan farkın
olmaz. Muhtemelen olmadı. Ben bu zamana kadar direnemez, istifa ederdim.
Ya işte ondan bahsediyorum.
Göz göre göre yanlış, yani ne yanlışa ortak olmanın
yani
o
önemi var, ne de
yanlışa doğru demenin.
Ya 25-30 yaşında tırnak içinde söylüyorum, bebeler olarak yapamadığımız ne varsa koskoca Abdurrahim Albayrak da onu yapamıyor zaten. O zaman, ya benden farkın ne abi senin? Sen koskoca Abdurrahim Albayrak'sın ya. Sen ki yönetimde olduğun hiçbir sene şampiyonluk kaybetmemiş adamdın bu zamana kadar yani. Öyle büyük bir figürsün yani. Bugün mesela başkan adayları arasında, bunu daha sonra konuşacağız da, başkan adayları arasında özellikle iki aday arasında ciddi bir yarış bekliyoruz seçimde. O adaylardan herhangi bir tanesinin listesinde olsan başkanlığı kazandıracak adamsın sen. Ya sen böyle büyük bir adamsın abi. Bu kadar bu kadar pasif kalınır mı başkana karşı? Ne yapıyorsun hocam? Abdurrahim abi ne yapıyorsun? Olmaz abi böyle. Başkanım yani lütfen, gerçekten bak, sayın abi. Lütfen. Lütfen bak, çok üzülüyorum. Vallahi gece uyuyamadık abi ya. Böyle bir şey olur mu?
Yani ben Abdurrahim Albayrak'ın
kendisi de uyumamıştır bu arada. Üzülüyorum.
Ben düştüğü pozisyona gelince çok üzülüyorum. Çünkü Abdurrahim Albayrak gerçekten bunları çok seven yani bir insanım. Gerçekten hak etmiyor. Yani Abdurrahim Albayrak bugün başkan adayı dahi olsa Mustafa Cengiz'den fazla oy yani alabileceği bir gerçek var.
%100.
Senin birçok noktada el koyman lazım. Ya Fatih Terim'in bugün çıkıp, yani dün akşam çıkıp, benim zaten kontratım 31 Mayıs'ta bitiyor. Ben sözümü tuttum. Taraftara karşı, Galatasaraylılara verdiğim sözümü tuttum, bırakmadım. 31'inden sonra Allah kerim dedirtmeyeceksin Fatih Terim'e.
Evet.
Senin o noktayı hiç getirtmemen lazım kulübün ikinci yani başkanı olarak.
Bu işi de, bu işi de yine bu işten de bizi yine Abdurrahim Albayrak ayıklayabilirdi yani.
Aynen. Doğru. Şu an sensin. Şu anda da hala var hakkın. Yani bir masa toplarsın, bir tarafa Cengiz oturur, bir tarafa Fatih oturur Terim, bir tarafa sen oturursun. Dersin ki ikiniz de 60 yaşını aşmış adamlarsınız, kendinize gelin, bu işi bugün burada çözüyoruz. Ya devam ya tamam, burada bitecek bu iş diyeceksin.
Yani ya abi, bak, onu da geçtim, onu da geçtim. Sen bugün istifa etsen zaten lazım, yönetim kalamaz yani.
Tabii evet canım, orada Galatasaray'ın, ya Mustafa Cengiz yönetiminin seçilme nedeni bir, Dursun Özbek olmaması. Kendisinin evet, Dursun Özbek olmaması. İki Spotify şeye Burak Elmas'ı alması. Hatırlayın, Burak Elmas vardı. Hı hı. Ve evet, Abdurrahim Albayrak'ın listede olması. Burak'la Abdurrahim Albayrak sesimizi kazandırdı zaten. Yani çok büyük evet, farkla kazanmadı Mustafa Cengiz o seçimi.
Tabii. Doğru. Hatta epey bir geri gitti. Gençlerin oylarıyla kazandı.
Evet. Gençlerin tepki oylarıyla kazandı. Yani. Ama ona seçimi kazandıran gençler bugün de kaybettirdiler.
Tabii tabii. Geçmiş olsun.
Bugün onu dışarı attılar.
Zaten hani buradan asla dönmez de, yani burada aslında tek dert minimum tahribatla nasıl çıkarız bu işten. Hiçbir şekilde de artık o ok yaydan çıkmış geri gelecek gibi de görünmüyor yani.
Evet evet yani. Benim yani düşüncem ben, bu seçim Haziran'a kaldı yönünde. Göründü o tabii, artık hiçbir şekilde dönmeyecekti. Fatih Terim'in kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor, zaten uzatmayacak. Yönetimde biz kovmadık, bak görüyorsunuz paspas olduk ama adam durmadı argümanına sığınır. Fiorentina'da Çekigori ile Fatih Terim yaşadığı gerilimin aynısını şu anda görüyoruz. Çekigori de aynısını yaptı. Ben dedi önüne paspas oldum ama adam uzatmadı. Ama önüne paspas olana kadar da mobbingin kralını yaptı hoca.
Evet.
Fiorentina'dayken. Şimdi de aynısı. Yani topu kendi üstüne atacak. Bak görürsünüz. Demedi demeyin. Hatta bu podcast zaten kalacak. Benim düşüncem, benim öngörüm şu: Fatih Terim'le değil, başka bir antrenörle hızlıca bir kontrat yapacak olmaları. Hı-hı. Ve bu kontratı da bir yıllık değil, 2,5-3 yıllık yapıp yeni gelen yönetime de çıkma şansı bırakmayıp tahribatı maksimum seviyede oluşturmaları.
Benim ama şu da var yani. Ya tabii şu, bu tabii saf spekülasyon şu an yaptığımız ama
bu benim ya bugün abi, evet.
Bugün yerine kimi getirirsen getir, istersen 10 yıllık sözleşme ver ona. Yeni gelen yönetim, biz taraftarın tepkileriyle de aynı düşünüyoruz. Fatih Terim'i tekrar geri getiriyoruz derse taraftar o yeni teknik direktörün tazminatını arasında toplar verir yani. Her türlü çıkarsın oradan. Ben o konuda kaygım senin kadar yüksek değil. Yani bugün ben Fatih Terim'i takımda tutuyoruz beyler ve bunun içinde atıyorum ne kadar olsun işte 3 yıl 2 milyon eurodan çok büyük kontrat. İşte 6 milyon euro ne yapar? 55 milyon, 60 milyon TL. 60 milyon TL toplamamız lazım Fatih Terim'in geri gelmesi için de. Toplarsın.
Toplarsın tabii. Samimiyetine
bağlı. O yüzden benim şeyim yok. Ya benim hani burada Fatih Terim devam edilmeme ihtimali sadece şu olay akışında geçerli gibi geliyor. Hoca yok artık. Ben kim gelirse gelsin devam etmeyeceğim. Ben bu saatten sonra olursam başkan olurum ve onda da gelecek döneme hazırlanacağım derse başka. Ama onun dışında ben Fatih Terim istediği sürece ve bunu da taraftarlara ve yönetime açıktan beyan ettiği sürece hiçbir şekilde Fatih Terim'le devam edilmeme ihtimalini görmüyorum açıkçası. Yani ha bu arada herhalde bizim bu grubun da ortak görüşü şey yani abi hani 3 yıl daha devam etsin. O arada da kendi şeyini hazırlasın. Kendi varisini hazırlasın. Artık Selçuk İnan mı olur? Riera mı olur?
Adam
yoksa
olur.
Farioli... evet abi.
Yoksa Farioli benzeri, Farioli'nin kendisi de olabilir bu arada. Farioli benzeri net bir oyun oynatan genç bir teknik direktörü mü alır kanatları altına ve daha sonra gözünü arkada kalmadan ona emanet eder bilmiyorum. Burada büyük ihtimal camianın evladı formülasyonundan Selçuk ve Arda üzerinden gidecektir diye düşünüyorum mesele. Ama şey herhalde yani.
Ben
maksimum bu olabilir yani. Çünkü zaten mevcut maddi durumda Fatih Terim'i kaybettiğinde Fatih Terim'in muadili yerli bir antrenör zaten yok da yabancı bir antrenörü getirme şansın da yok. Çünkü onlar da belli fon güvenceleri ve belli oyuncu transfer garantileri isterler.
Tabii.
Şu an mesela kimi getirebilirsin diye düşünüyorum ben. Domenico Tedesco işte boşta. Başka var mı?
Favori hocamdır bu arada.
Belli bir ya yani Rudi Garcia falan yani bir oyun oynatan ve bu oyunla da Türkiye Ligi'ni kırabilecek adamlar arasında hiçbirine şöyle bir 15-20 milyon euroluk bonservisli oyuncu transferi sözü vermeden getirme şansın yok.
Mümkün
yani.
Mümkün. Hele mesela şey de
ikna edemezsin yani. Hani mesela Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan forvet hattına da ikna edemezsin bu adamları.
Mümkün değil.
O yüzden zaten Fatih Terim zaten alternatifsiz o konuda. Hani o yüzden ben her türlü Fatih Terim'in devam edeceğini düşünüyorum. Ama artık bu saatten sonra da Fatih Terim'e Allah göstermesin bir şey olma ihtimalinde onun mirasçısının ne olacağını, sadece bu hayatta işten kovulmak, istifa etmek, yönetimde devam etmemek, kırgınlık, dargınlık yok. Ya Allah gecinden versin. Hocaya bir şey oldu şu anda. Galatasaray tamamen sahipsiz. Artık buraya aynen da hazırlık öyle yapmak lazım.
Aynen öyle.
Yani bugün... O yüzden de muhtemelen camianın evladı formülasyonu devreye sokulacaktır artık. Hocanın Hakan Balta mı düşünülür?
Ben açıkçası Arda'yı bir tık önde görüyorum hepsinden. Evet. Yani Arda'nın tabii gösterdiği
karakter, oyun zekası korkunç duruşu, yani.
Kenarda duruşu, liderliği, açıklamaları yani Arda hepsinden bir tık daha önde antrenörlük.
Şeyde futbolda çok iyi biliyor. De.
Kesinlikle.
Ya hocanın dünkü demeçlerimden zaten benim çıkardığım bir çıkarım da buydu yani Arda'yı artık. Hani orası için görüyor. Çünkü şey dedin, Galatasaray'ın idare ve teknik yapılanmaya ihtiyacı var. İşte 5-6 tane aday çıktı bu kadar borca rağmen. Umarım hepsinin planı
yani
vardı dedi.
Yani bu kişi burada Ümit Davala hani, olmayacak mesela.
Ümit Davala değil çok kesinlikle. Belli. Levent Şahin değil. Arda. Değil. Yani.
Ben hep Okan Necati, Arda, oraya hazırlanır diye düşünüyordum. Okan Buruk, çünkü Okan Buruk'un da net bir oyun oynattığı gerçek. Yani hangi takımda olursa olsun Okan Buruk takımları futbol oynadı hep. Yani Rize'de de futbol oynadı. Akhisar'da da oynadı. Elazığ'da da oynadı. Başakşehir'de de oynadı. Ve hepsinde de overachiever yaptı takımları. Yani hiçbir takım Başakşehir dahil normalde Okan Buruk altında gittiği yere gidemezdi aslında. Başka bir teknik direktör altındayken. Yani o anlamda Okan Buruk'u da ben çok severim, çok beğenirim. Ve açıkçası onun da şey olacağını düşünüyordum. Ciddi bir adayı olacağını düşünüyordum Galatasaray teknik direktörünün. Keza Ömer Erdoğan'ın. Yani Ömer Erdoğan da yani Bursa Spor'un efsanesidir ama yani bizim camianın da çocuğudur. Hangi takımın olduğunu bilmiyorum ama hiçbir Galatasaraylı atıyorum işte mesela Samet Aybaba ya da işte Rıza Çalınbay'dan duyduğu
desem ben Okan'ı seçerim.
Duyduğu iriteyi duymaz yani. Yani öyle bir şey, bir hissiyat olmaz ya, bu adamın ne işi var burada hissiyatı olmazdı Fatih Terim sonrası getirilecek olası ligde iyi performans göstermiş ve takımlarını kapasite üstü oynatabilmiş teknik direktörlerden bahsediyorum burada. Hı hı. O anlamda ben hani hep böyle Okan gibi düşünüyordum. Fakat belki de hiç o toplara girmeden işte Arda'yı bir sene daha böyle oyuncu oynattı oynatmadı falan yapıp aslında teknik konulara ağırlık vererek bir sonraki teknik direktörlüğe hazırlıyor olabilir tabii ki. Fakat bütün bunlar için hala erken. 3 sene falan Türkiye'de çok uzun zamandır. O yüzden şimdi oraları düşünmemek lazım. Benim açıkçası bütün meselem yani dün akşam saat işte 22.30-22.35 itibariyle benim için gelecek sezon başladı artık. Yani Beşiktaş şampiyon olmuş, aman tamam tebrik ederiz ama hiç umurumda değil. Benim için yani Beşiktaş taraftarların kutlamasından ve Beşiktaş'ın işte nasıl şampiyon olduğuna falan çok daha heyecan verici şey. İşte Ali Özki gelecek mi gelmeyecek mi? Efendim söyleyeyim, Onyekuru'yu alır mıyız? İşte Muhammed ne yaptı falan bunlardır. Yani o yüzden bu saatten sonra açıkçası bu özellikle acil çözülmesi gereken sorunlara tabii odaklanmış durumdayım tamamen. Yani bütün algım onları seçiyor şu an. Ne olacak göreceğiz bakalım. Var mı beyler eklemek istediğiniz bir şey?
Benim eklemek istediğim son bir şey var. Yani ben de aslında benzer şeyleri düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bundan sonraki artık geleceği işte yani artık kısa vadeli planları diyeyim ya. Önümüzdeki sezon planlamasına geçmesi evveliyetle gerekiyor. Yani bugüne kadar yaşadıklarımız ortada, bir şekilde önümüze geldi şampiyonluk. Bir şekilde gitti. Artık yapacak başka bir şey yok. Ama Galatasaray'ın tüm bu sorunlarına bir yerde refleks gösterip, camianın refleks gösterip bir çözüm bulması gerekiyor. Kulüp efsanesine sahip çıkarak, efendime söyleyeyim, bütün bu söylemlerin altını doldurarak Galatasaray'ı yeniden muhteşem yapmanın Make Galatasaray Great Again.
Great Again.
Ya da en azından Make Galatasaray işte Again.
Yani ha.
Hiç olmazsa.
Bunu yapmak zorunda yani. Son diyeceklerim bunlar benim.
Ben Okan, şeye de dokunacağım bir iki cümleli kısaca. Bir Ahmet Melik Subaşı dinleyenler belki tanırlar. Eski Basketbol Federasyonu'nun medya editörlerinden biri. Çok kıymetli bir basketbol insanı. Onun bana bir cümlesi vardı. Bir konu anlatmıştım kendisine. Bana şey demişti. Ya kardeşim, bir kamyon devrildi diye oturup ağlayacak değiliz. Enkazı kaldırıp devam etmeyi bilmelisin diye. Galatasaray'ın da yapması gereken bu, oturup ağlayacak vaktimiz, sızlanacak dakikamız yok. Acil bir şekilde önümüze önce seçimi atlatıp akabinde hızlı şekilde aksiyon almamız lazım.
Evet.
Geçen evet, ben aynen. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle bu kadar tabii salladık ettik falan ama yani sezon genelinde en fazla hak eden saha içini de saha dışını da, dışının altını çiziyorum Türkiye'de çünkü saha içinde iyi olmak tek başına hiçbir zaman yetmez. 70'lerde de saha dışında çok iyi yöneten, çok iyi organize eden ve belli ki futbolculara da, teknik ekibe de mevcut şartlar içinde en iyi, en optimal çalışma şartlarını sağlayan yönetim ve teknik ekibiyle Beşiktaş saha içinde de sezon genelinde en iyi görünen takım olarak hak edilmiş bir şampiyonluk aldı. Hatay Spor olayına değinmek istemiyorum. Çünkü Hatay'a bu saatten sonra söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bilong'a da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama sonuç olarak hak edilmiş bir şampiyonluk. Yani kimse hak edilmediğini söyleyemez.
Doğru.
Biz sadece alabilecekken alamadığımızı üzülüyoruz ama burada hani hiç hak etmeyen bir takım şampiyon oldu gibi bir durum yok. O başka. O yüzden Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Beşiktaş yönetiminden bazı dersler çıkartmak lazım. Onların yaptıklarından. Beşiktaş kenar yönetiminden bazı dersler çıkartmak lazım. Özellikle futbolculara belli ki hata yapmaktan korkmadan oynamayı çok güzel sağlamışlar. Yani Beşiktaş çok riskli ve çok bireysel becerili tercihlerinden çok büyük verimler aldı bu sene. Yani Gezdal'ın falan aldığı inisiyatiflerden. Yani bu inisiyatifler de ancak oyuncuyu rahatlatarak olur. Yani tamam oğlum hata yapsan da top kaybetsen de biz hani takımcak arkandayız. Yani, o baskıyı kurmadan daha serbest bırakarak ve o yaratıcılığın ortaya çıkmasına müsaade eden bir yapı kurulmasıyla bu başarı geldi. Bu açıdan Sergen Yalçın'ı da tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Teknik taktik meselelere hiç girmiyorum. Onu zaten Beşiktaş'ın ne kadar harika futbol oynayarak şampiyon olduğunu Beşiktaşlı şeyleri anlatır. Gazeteciler, yazarlar, podcaster tayfa falan ama yani şunu söylemek lazım en azından. Sergen Yalçın'ın oyuncu ilişkileri yönetimi de çok başarılı yani. O belli. Adam net bir şekilde o işlerin kompetanı yani en azından. Onu anlamış oluyoruz. O açıdan Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Helal olsun. Hak ettikleri şampiyonlukları kutlu olsun. İnşallah seneye biz de kendi takımımız için böyle cümleler kurarız. Son İnşallah. Bir şey de podcast'i kapat. Başka bir cümle söyleyecek misiniz? Çünkü ben son
yok.
Bir şeyle... Tamam, bu da podcast'in kapanışı olsun. Şimdi Türk pop tarihine geçmiş albümlerden bir tanesidir Hande Yener'in. Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü. 2000'lerin başında özellikle bu işte Tarkanlarla, Mustafa Sandallarla falan coşmuş camiada bir kadın olarak yani çok saygın ve çok iyi bir yer edinmiştir yani Hande Yener pop tarihinde. Hani ben çok böyle ayıla bayıla dinlediğim biri değildir ama çok müstesna bir şahsiyet hakikaten. Hani bunda tavuğu kültür sanat programımızda belki bir gün Türk popu başlığıyla bir şeyler konuşuruz ama onun Savaş Sonrası isimli bir şarkısı var. Bence yönetime söylenmesi için çok uygun sözler içeriyor. O kısmı, o kupleleri okuyarak bitirmek istiyorum kaydı. Beni kendinden soğuturken bir tek soru bile sormadın. Onlar için geri adımlar attın. Bunu federasyon diyebiliriz. Sıra bana gelince yerinde saydın. Bu da Fatih Terim için. Ne sen beni bir daha ara, ne ben senin yoluna çıkayım. Başka bir koku bul kendine ya da ben belalar bulayım Mustafa Cengiz. Eyvallah beyler. Bu ilk kaydımızdı. Sürçülisan ettiysek affola. Bundan sonra daha iyi gideceğimize herkes emin olabilir. Hem söyleyeceklerim de o kadar.
Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Okan abi.
Güzel bir serbest atış oldu. Devamı daha da iyi şekilde gelecek inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.